Hayattan sahne, sahneden hayata.
Bütün dünya bir sahnedir. Bütün erkekler ve kadınlar sadece birer oyuncu.
Alt Kat Sanat Tiyatrosu'nun hazırladığı
podcast'lere hoş geldiniz.
Merhaba, ben Esra Kucur. Bugünkü konumuz Eugene Barba ve 1964'te kurmuş olduğu, halen etkinliklerini sürdüren Odin Tiyatrosu. Eugene Barba, 29 Ekim 1936'da İtalya'nın Brindisi şehrinde doğdu. Ancak içinde bulunduğu şartlar sebebiyle hayatını İtalya'da sürdüremedi. Babası subaydı ve 2. Dünya Savaşı sırasında yaralanıp bir süre sonra da hayatını kaybetti. Bunun üzerine Barba, başlangıçta babası gibi bir askeri kariyer yapmayı düşünse de bu fikrinden vazgeçti. 1954 yılında Napoli Askeri Koleji'ni tamamladıktan sonra Norveç'e göç etti. 18 yaşındaydı o zaman. Dünyaya açılmak, yeni kültürlerle, farklı insanlarla tanışmak istiyordu. Ancak geçimini de sağlaması gerekiyordu. Norveç'e yerleşince önce bir konserve fabrikasında kaynakçılık yapmaya başladı. Sonrasında ise denizci olarak çalıştı. Daha sonra Oslo Üniversitesi'nde Fransız ve Norveç edebiyatıyla dinler tarihi bölümlerinde okumaya başladı. 1961 yılında UNESCO'dan aldığı bir bursla Varşova Devlet Tiyatro Okulu'na gitti. İşte böylece Barba'nın hayatına tiyatro girmiş oldu. Ancak bir yıl sonra buradan ayrıldı. Çünkü Jerzy Grotowski'nin o zamanlar Opole'de olan tiyatro laboratuvarından haberdardı ve dönemin Polonya tiyatrosunu da fazlasıyla ilgi çekici buluyordu. 1961 yılında laboratuvara girdi ve 3 yıl boyunca Grotowski ile çalıştı. 1963'te Hindistan'a gitti ve Kathakali tiyatrosuyla tanıştı. Bu tür onu çok etkiledi ve Kathakali'yi incelediği bir makale yazdı. Bu makale İtalya, Fransa, ABD ve Danimarka'da yayınlandı. 1964 yılında kendisine vize verilmediği için Norveç'e dönmek durumunda kaldı. Yabancı diyordu kendisine Barba. Babasını çok erken kaybetti. Kadınlarla dolu ailesinde tek erkekti. Gencecikti ve ülkesinden göç etmek durumunda kaldı. Başka bir ülkede yabancıydı ve yabancı düşmanlığıyla karşı karşıyaydı. Bu öteki olma durumunun onun tiyatrosuna kaynaklık etmesi de elbette kaçınılmazdı. Norveç'e döndü ama o tiyatro alanında üretim yapmaya devam etmek istiyordu. Artık profesyonel bir tiyatro yönetmeniydi fakat görüşmeye gittiği her tiyatro Barba'nın eğitimini geçersiz buldu. Grotowski ile 3 yıl çalışmıştı. Ama o zamanlar Grotowski de çok bilinen bir tiyatrocu değildi. Böylece Barba işsiz kaldı. Kendi evi yoktu. Norveçli dostları ona yardımcı oluyor, ona evlerini açıyorlardı. Sonunda Barba bir karar verdi. Kendisi gibi olanlarla bir tiyatro kuracaktı. Konservatuvarda derslerini geçemeyen ya da tiyatro kurumları tarafından reddedilen oyuncularla iletişime geçti. Okul okul, tiyatro tiyatro dolaştı ve reddedilenlerin iletişim bilgilerine ulaşıp onlarla görüştü. Ve böylece toplum içerisinde yabancı olan Barba, kendisi gibi yabancılarla sıkı sıkıya bağlı bir topluluk oluşturdu. Yıl 1964. İşte Odin Tiyatrosu böyle kurulmuş oldu. Çalışma mekanı olarak bir okul odasını kullandılar. Akşam derslerin bitmesiyle mekana girip geceye kadar çalışıyorlardı. Ekip üyeleri hem geçinebilmek hem de Odin Tiyatrosu için bir birikim yapabilmek için ek işlerde çalıştılar. İlk prodüksiyonları da Ornitofilene oldu. Barba, Odin Tiyatrosu'nu diğer tiyatrolardan farklı kılan özellikleri şu cümlelerle sıralıyor. Uzun bir zaman tiyatro ortamı tarafından kabul edilmemiş olmak. Başkalarının bizim çalışmalarımızı bir gereklilik olarak görmeyebilecekleri olgusu. Bir başkasını değiştirmeyi düşünmeden kendimizi değiştirme ihtiyacı. Kendi tiyatro bilgimizi kendimizin inşa etmesi. Bizi özgürleştirecek bir disiplin talebi. Yabancılar olarak kalma arzusu. Tiyatronun normal olarak yaşamını sürdürdüğü bölgelerin çok uzaklarına seyahat etme itkisi. Diğer göçmenlerle karşılaşma. Ve tiyatronun yalnızca bir başkaldırı olabileceği kanaati. Evet, sanatın her dalında olduğu gibi tiyatroda da o dönemde kültürel iletişim üst seviyedeydi. Ama bunun bir araştırma konusu olarak görülmesi henüz çok yeniydi. Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'nın sebep olduğu yıkımın izleri yeni yeni silinmeye başlamıştı çünkü. Ancak kültürel bunalım devam ediyordu. Bu yüzden Avrupa tiyatrosunun yenilenmesi için farklı kültürlere ihtiyacı vardı. Grotowski, Peter Brook ve Eugene Barba gibi tiyatrocular da farklı kültür kaynaklarıyla kendi tiyatrolarını biçimlendirdiler. Örneğin Barba, Grotowski ile çalıştığı süreçte Hindistan'a yaptığı seyahat sırasında Hint Kathak ile tanıştı ve bu farklı tiyatro kültürü kendi tiyatrosunu etkiledi. Sadece Kathakali de değil, Kabuki tiyatrosu, No tiyatrosu, Bali dansı, Pekin operası, Suzuki de onun tiyatrosunun oluşumuna kaynaklık etmişti. Şimdi biraz Odin tiyatrosunun evrelerinden, sanat anlayışından bahsetmek istiyorum. Odin tiyatrosunun ilk döneminde yapılan etkinliklere fiziksel çalışmaların yön verdiğini söylemek gerekir. Bunun da sebebi biraz önce bahsettiğim gibi Barba'nın etkilenmiş olduğu kişi ve kültürler. Baktığımızda gözlerini tiyatroya Grotowski'nin yanında açmış olan birinin sanatsal üretimlerinde fiziksel çalışmaların olmaması şaşırtıcı olurdu zaten. Bir diğer önemli nokta da bahsettiğim gibi Kathakali tiyatrosu. Kathakali tiyatrosunun başlıca özellikleri Barba'nın kendi tiyatro anlayışını temellendirmesini sağlamış diyebiliriz. Anlatıma değil de coşkusallığa yönelik oynama biçimi, gündelik hayata dair özelliklerden sıyrılmak ve gündelik dışı bir beden tekniği bulgulamak gibi özellikler. Şimdi bu özellikler üzerine biraz konuşalım. Coşkusallığa yönelik oynama elbette oyuncunun maskelerinden kurtulmasıyla doğru orantılı gerçekleşen bir eylem. Grotowski'yi anlattığımız podcastimizde onun da nihai amacının bu olduğunu söylemiştik. Oyuncu coşkularını harekete geçirmeli yahut kendi içinde bulmalı. Böylece oluşturulan bireysel alt metin yönetmen tarafından törpülenecek ve sunuma hazır hale getirilecek. Şimdi bu noktada da seyirci bu bireysel alt metni tam anlamıyla algılayabilecek mi sorusu akıllara geliyor. Ama Barba'nın hedefi zaten seyircinin bu bireysel alt metni pürüzsüzce algılayabilmesi değil. Onun için birincil olan oyuncunun sahne üzerindeki dışa vurumu. Çünkü zaten Odin tiyatrosunun bir seyirci kitlesi mevcut. Bu ön kabulle izliyorlar oyunları da. Odin tiyatrosunun bu ilk döneminde yapılan çalışmalarda Merolt'un biyomekanik oyunculuk tekniğinin de etkilerini görüyoruz. Oyuncunun dışsal bir etkiye alışılmış gündelik tepkilerin dışında bir tepki vermesi hedefleniyor. Peki neden gündelik yaşama dair özelliklerden sıyrılmak istiyor Odin tiyatrosu? Coşkusallığı sahnede görmek şüphesiz seyircinin duygularını uyandıran bir şey. Fakat gündelik yaşamda karşılaşmadığımız tepkilerle bu coşkusallığı görmek anlatımı parçalıyor. İşte bu parçalı anlatımı yaratmak ve seyirciye sunmak Barba'nın amacı. Ancak Odin tiyatrosunun ilk döneminde tekniği yüceltme yönelimi sonraki dönemde Barba tarafından eleştirildi. Buna birazdan değineceğim. Odin tiyatrosu 1973 yılında Latin Amerika'ya seyahat etti. 74 yılında ise İtalya'nın güneyinde bir köye gitti. Böylelikle Odin tiyatrosu başka bir bakış açısı edindi. Gerçekleştirdiği gösteriler karşılığında o bölgenin halkından yörelerine özgü danslar, şarkılar ve benzeri sunmalarını talep ediyordu. İlk dönem çalışmalar ne kadar içe dönükse şimdi bir o kadar dışarıya açılmışlardı. Barba, oyuncularından bu farklı kültürlere ait olan öğeleri kendi sanatlarına kullanmalarını beklemiyordu. Sadece bu öğelerin onlara farklı bir bakış açısı kazandırmasını istiyordu. Odin tiyatrosu UNESCO'nun desteğiyle 1976 yılında Belgrad'a, 1977 yılında Bergamo'ya, 1978'de ise Madrid ve Leiketio'ya gidip buralarda etkinlikler düzenledi. Kültürel aktarımdan bahsetmiştim biraz önce. İşte şimdi bahsettiğim şey de bir nevi mesleki aktarım niteliğinde. Üçüncü tiyatro kavramı ortaya çıktı böylece. Farklı kültürlere, farklı sanatsal anlayışlara sahip tiyatrolar arası deneyim aktarımının esas olduğu bir kavram. Bu dönemde artık Odin tiyatrosu maddi anlamda refah düzeyine ulaştı ve Uluslararası Tiyatro Antropolojisi Okulu kuruluşuyla da yeni bir döneme başlamış oldu. Uluslararası Tiyatro Antropolojisi Okulu, Barba'nın yinelediği ilkeleri araştırmak amacıyla kuruldu. Farklı ülkelerde gerçekleştirilip birçok vakıf, özel ya da devlet kurumları tarafından da desteklendi. Başlayan bu yeni dönemde Barba, tekrarladığı takas kavramına derinlik kazandırmak istiyordu. Batılı oyuncunun sanatsal üretimini temellendirmek için neye, nasıl ihtiyacı olduğunu düşünüyordu. Ortaya attığı tiyatro antropolojisi kavramıyla işte bu konuyu araştırma hedefinde. Barba, oyuncunun Gizli Sanat adlı kitabında tiyatro antropolojisiyle ilgili şöyle söylüyor. Farklı oyuncular, farklı yer ve zamanlarda kendi geleneklerine özgü, üslupsal formların varlığına rağmen ortak ilkeleri paylaşırlar. Tiyatro antropolojisinin ilk görevi bu yinelenen ilkeleri tanımlamaktır. Yinelediği ilkelerin başında gelen takas ve aktarım konusunda Kopya etmekten değil, bağdaştırmaktan söz ediyor. Bu konuyla ilgili yine oyuncunun gizli sanatı eserinden bir bölümü alıntılamak istiyorum. Bir tiyatro, başka tiyatroların deneyimlerine açık olabilir. Farklı gösterim düzenleme yollarını karıştırmak değil, temel ortak ilkeleri bulmak ve bu ilkeleri kendi deneyimleri yoluyla iletmek amacıyla. Bu durumda farklılığa açık olmak muhakkak surette bağdaştırmacılığa ya da bir dil karmaşasına düşmek anlamına gelmez. Yani oyuncuların doğu kültüründen edindiği öğeleri kendi sanatları için yorumlayabilmelerini amaçlıyor Barba. Barba, Uzak Doğu tiyatrolarının üç ortak noktasından şu şekilde bahsediyor. Diyor ki, bütün Asyalılar gösterilerinde bir lüks denge oluşturarak bedenlerini gündelik olmayan bir biçimde kullanırlar. Hareket akışı bir çeşit karşıtlıklar dansı yansıtır. Gösteri, bağlantılı bağlantısızlık ilkesinden hareket eder. Uzak Doğuluların bu tekniğini Barba her ne kadar kendi tiyatrosuyla bağdaştırmaya çalışsa da bu çabasının eleştirmenler tarafından tam anlamıyla kabul gördüğünü söyleyemiyoruz. Çünkü Barba'nın bu yaklaşımını derinliksiz buluyorlar. Doğu tarihine ve kültürüne hakim olmadan onun ilkelerini kendi tiyatrosuna aktarmasının sanatta yüzeyselliğe sebep olduğunu ileri sürüyorlar. Ancak tüm eleştirilere rağmen şunu söylemem gerekiyor. Üretimlerinin 1964 yılında başlayıp günümüzde hala devam etmesinin sebeplerinin birincisi vazgeçmemek, ikincisi de disiplinli çalışmak. Var olan koşulları kabullenmeyip tiyatro yapmak konusunda ısrarcı olmaları ve ekip içi eğitimin asla durdurulmaması onları başarılı yapan şey. Örgütlü bir ekip, birbirlerine sıkı sıkıya bağlı üyelerden söz ediyorum. Elbette ki ortaya atılan ilkeler zaman içerisinde değişime uğrayabiliyor. Barba da öz eleştiri yapıyor bir takım konularda. Ama şunu görüyorum, yola çıkış amaçları hiç değişmemiş. 2017 yılında Grotowski Enstitüsü'nde Odin Tiyatrosu'nun gerçekleştirdiği bir atölyeye katılmıştım. Gündelik dışı beden tekniği bulgulama üzerine bir atölyeydi. Atölyenin 3 yöneticisi vardı. Donald Kitt, Carolina Pizarro ve Jan Furstlip. Bu 3 yöneticinin de bahsettiğim farklı kültürlerin tiyatroya aktarımı ilkesiyle bize araştırma yaptırdığını söyleyebilirim. Donald Kitt'le nesne kullanarak çalışıyorduk. Tahta sopalar kullanarak yapılan bir koltari, bu Kalir Payatu'nun bir evresi olarak adlandırılıyor. Bu figürleri gerçekleştirirken denge merkezi değişimi üzerine bir araştırma yaptık. Jan Furstlip'le de Hint müziği ritim kalıpları öğrenerek enerji arayışına çıktık. Ama asıl bahsetmem gereken Carolina Pizarro'nun gerçekleştirmiş olduğu atölyeydi. Her çalışmadan sonra kaleme deftere sarılıp bunları asla unutmamalıyım deyip böyle sayfalarca yazdığımı hatırlıyorum. Bir Hint dövüş sanatıyla tanıştım. Kung Fu'nun atası olarak biliniyor bu dövüş sanatı, Kalari Payatu. Hayvanları gözlemleyerek böyle bir takım postürler bulunmuş ve bir takım yine hareket dizgeleri var. Aynı zamanda yoga bilgisi de var bu dövüş sanatının içinde. Bu tekniği öğrendikten sonra da bir oyun karakterine çalışırken bu teknikten nasıl faydalanabileceğimiz konusunda bir araştırma yapmıştık. Sonrasında ben Odin Tiyatrosu oyuncularından Julia Verli, Roberta Carreri ve Luis Alonso'nun performanslarını izledim. Bize bu öğrettikleri tekniği nasıl kullandıklarını görmüş oldum ve günlerce aklımda şu cümle asılı kaldı. Tiyatro değişiyor ve değişmek zorunda. 57 yıldır çalışmalarına devam ediyor Odin Tiyatrosu ve Barba. Odin Tiyatrosu'nda Barba 79 prodüksiyon yönetti. En bilinenleri 69 yılında yönettiği Ferai, 72'de Babamın Evi, 80'de Brecht'in Külleri, 88'de Talabot, 98'de Mitos, 2004'te Andersen'in Rüyası, 2006'da Ur Hamlet, yine 2006'da Don Giovanni all'Inferno, 2008'de Medea'nın Düğünü, 2012'de Kronik Yaşam, 2016'da da Ağaç. Bunlar en bilinenleri. Barba aynı zamanda bilimsel tiyatro dergilerinin danışma kurullarında da yer aldı. Eserleri de pek çok dile çevrildi. Evet, bugünkü podcastimizin sonuna geldik. Eğer Eugene Barba ile ilgili daha ayrıntılı bilgi sahibi olmak isterseniz onun Oyuncunun Gizli Sanatı Tiyatro Antropolojisi Sözlüğü kitabını önerebilirim. Odin Tiyatrosu'nun da ayrıca bir YouTube hesabı var. Pandemi sürecinde canlı etkinlikler düzenlediler. Daha önceden paylaşmış oldukları videoları da incelerseniz performans incelemeleri, prodüksiyonlarının oluşma süreçleri ya da teknik tartışmaları ile ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz. Bir sonraki podcastimizde görüşmek üzere. Sağlıkla ve sanatla kalın.